İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayır Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Oktar Hocam, Onur Hocam, Yahya Hocam, Erdem Hocam, Önder Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayır zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz bilimsel olarak. İnşallah. Nasıl başlamak istersin Onur Hocam?
Allah'ın yaratmasındaki bugün bilimin ortaya koyduğu artık atomun ötesindeki dünyadan hani bahsedebiliriz inşallah. Çünkü artık dünya, bilim dünyası bize en küçük madde birimi olarak atom ve atomu oluşturan parçacıkları gösteriyor. Fakat bizim beynimizde ve bütün canlıların yaşadığı şu dünyada hepsi bir algı organına sahip. Ve bu organlar eninde sonunda atomik sinyallerle beyne veya sinir sistemine ulaşıyor ve görmek, duymak, koklamak gibi reaksiyonlar oluşuyor. Şimdi bugün dünyaca ünlü sinir doktorlarıyla, değil mi? Çeşitli nöroloji konusunda doktora yapan insanlarla konuşuyoruz. Dünyaca ünlü bilim dergilerinin sinir sistemi üzerindeki makalelerini de okuyoruz ama en son gelinen noktada cevaplanamayan daha birçok soru var. Hatta birçok bilim adamı şunu söylüyor. Yani bilim ilerledikçe biz bilgimizin, kendi sahip olduğumuz bilgimizin ne kadar küçük bir seviye olduğunu anlıyoruz diyor. Hani eskiden bilinmediği için beynin kapasitesi kendi bilgilerinde ne düzeyde olduğu bilinmiyordu. Şimdi o küçük bilgi düzeyine göre açıklamaya çalışacak olursak insan için konuşalım. Görüyoruz mesela. Allah bizim beynimizde 10 milyon renkten oluşan 3 boyutlu bir an bile görüntü kesilmiyor. Bir an bile görüntünün rengin kontrastın ayarı bozulmuyor. Çok çok güzel ve çok böyle ne derler gerçek gibi diyelim. Gerçek görüntüyle muhatap oluyoruz. Fakat görüntünün kaynağını incelediğimizde ise bilim dünyası bize neyi gösteriyor? Atomlar var. Atom biz baktığımız zaman bakıyorum ne diyor? Atom. Mesela bilgisayar ekranına bakıyoruz, atoma bakıyoruz. Televizyon bakıyoruz, atoma bakıyoruz. Birbirimize bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Atomlara bakıyoruz. Hatta zaten bakan ne? Göz, kulak. O da atomlardan oluşuyor. Atomun içine girdiğimizde ise bir renk göremiyoruz. Renk yok. Ses var mı diye bakıyoruz. Ses de yok. Sadece protonun çevresinde hızla dönen elektronlara şahit oluyoruz. Bir uyum ve bir düzen içerisinde. Ama bizim beynimizde oluşan bu rengarenk dünyanın, stereo Dolby Digital sesteki bu muazzam gerçeklikteki algının çok çeşitli olan binlerce farklı düzeyde olan kokunun, basıncın, değil mi? Dilimizden tat duygusu alıyoruz, tadın kaynağının aslında yani atoma baktığımızda atomla alakalı pek bir şey olmadığını görüyoruz. Burada bir mucize var çünkü. Yani koku ve rengin hiçbir algının, bizde canlanan hiçbir algının kaynakta olmadığını görüyoruz. Yani çiçekte bu rengin olmadığını görüyoruz ama biz renkte görüyoruz. Mesela çayda bu tadın olmadığını görüyoruz ama biz tat alıyoruz. Veya bir gül kokladığımız zaman gülde kokunun olmadığını bugün bilim bize gösteriyor. Ama biz koku algılıyoruz. Bunun gibi yani ses mesela dışarıda baktığımız zaman sesin atomun içerisinde sesin olmadığını görüyoruz ama biz ses duyuyoruz. Demek ki Allah bize yoktan her an yaratıyor. Allah'ın fazlı sürekli inmektedir inşallah. Allah'ın rahmeti ve kontrolü ve kudreti her an bizim ve bütün bize gösterdiği kainatın üzerine tecelli etmektedir inşallah. Çünkü sinir sistemini incelediğimizde mesela elimizi bir yere dokunduğumuzda evet burada algı başlıyor deniliyor. Burada çünkü çeşitli reseptör hücreler var. Reseptör hücre demek o algı cinsini algılayabilen hücre tipi demek. Mesela uydu için konuşalım mesela. Uydu yayın yapıyor. Uydu bizim çanak antenlerimiz var. Çanak anten reseptör hücre gibi o frekanstaki o sinyali alabiliyor mesela. Uydu burada bizim reseptör hücremiz gibi. Uydudan gelen görmediğimiz o sinyali alıp cevaplayıp görüntüye mesela iletilmesinde algılayıcı rol yapıyor. Bizdeki bütün sinir hücrelerindeki reseptör hücreleri de böyle. Gözümüzdeki, kulağımızdaki, burnumuzdaki, dilimizdeki ve derimizdeki bütün bu hassas reseptör hücreleri kimisi mesela gözdeki ışığı algılıyor. Yani uydu anteni nasıl uydu sinyalini algılıyorsa gözdeki reseptör hücrelerde ışığı algılıyor. Kulaktaki sesi algılıyor. Burundaki kokuyu algılıyor. Derideki basıncı ve sıcaklığı algılıyor. Dildeki de tadı algılıyor. Şimdi buraya kadar reseptör hücrelerinde de muazzam detaylar görüyoruz. Ama muhakkak sonunda olay elektrik sinyaline dönüşüyor. algı elektrik sinyaline dönüşüyor. Dönüşen elektrik sinyali beynimize iletiliyor ve beynimizde geldiği son noktaya vardığında görüyoru, görme haznesinin olduğunu söylüyor bilim adamları. Peki, madem bir yere dokunduğumuzda veya baktığımızda elektrik üreten reseptör hücrelerimiz var. Peki bu iletim nasıl oluyor? Burada iletim nasıl ilerliyor diye bununla ilgili şimdi bir video gösterip için onun üzerinden konuşalım inşallah. Bakın burada videomuz var. Videomuzda impulslar buradaki sinir hücrelerinden iletimini görüyoruz. Sinir hücreleri bakın impuls geliyor, iletiliyor, geliyor, iletiliyor. Her bir sinir hücresi beynimizde başka sinir hücreleriyle yaklaşık olarak 10 milyar tane farklı bağlantı yapıyor. Ve bağlantı
100 trilyon.
Toplamı 100 trilyon.
Evet. Bir, hatta bir katrilyon olduğunu söyleyenler de var.
Bir sinir hücresi de diğerleriyle 10 milyara kadar bağlantı
30-40
yapıyor.
30-40 bin bağlantı yani. Yapıyor. Evet.
Sonuçta bu bağlantıların arasında gelen elektrik sinyali. Mesela biz görüyoruz diyoruz. Dışarıda bir görüntü var. Kameralar burada değil mi? Renkler. Her 3 boyutlu bir dünya var. Bunun verisi, elektrik sinyali sinir hücresinde ilerliyor. Ve burada gördüğümüz sinir hücrelerinin arasındaki bağlarda nörotransmitter adı verilen proteinlerle iletim devam ediyor. Yani bazı yerlerde boşluklar var gördüğümüz gibi. Yani düzgün böyle bir kablo hattı gibi değil sinir hücresi. Sık sık boşluklar var arada. Birbirleriyle bağ yapmış vaziyetteler. Bu boşluklarda elektrik geliyor. Sonra bir kimyasal enerjiye çevrilip protein fazına dönüşüyor. Protein karşı tarafa iletiliyor ve tekrar elektriğe dönüşüp yoluna devam ediyor. Atlamalı bir şekilde bir reaksiyon var burada. Ama çok detaylı bir sistem. Bu bilginin, işte bu videoda şimdi gösterdim, şu sinyalin mesela renk içeriyorsa eğer, renk yani o paketçi neresine renk kayıtlı? Veya ses içeriyorsa o ses mesela Önder Hocam konuşuyor. Ben anlıyorum onun Önder olduğunu çünkü farklı bir ses tonu var. Mesela Erdem konuşuyor. Farklı bir ses tonu var. Yani sesteki bu farkın bu nörotransmitter adı verilen paketçiklerin içerisinde nasıl bir organizasyonu var? Ve sinir hücresinin içerisinde bu farklı renk, koku, tatlara ait olan bu impulslar, en sonunda bu bir elektrik gücü, elektrik verisi. Bu elektrik akımının içerisinde nerede bu algının cinsi, muhteviyatı? Yani bilgisayarda mesela görüntüyle ilgili kablolar belli. Görüntünün gittiği kablonun ucunda mesela bir teknolojisi var onun, açıklanıyor. Buradaki diyotlar, işte çeşitli devreler var. Bu buradaki renk kontrastını, bu rengin dalga boyunu, bu rengin boyutunu birçok ayarı var. Hepsini açıklanıyor. Ama bizim beynimizdeki bu ayar açıklanamıyor. Yani sesin ayarının nerede yapıldığı, sesin içindeki o rengin ve detayın nasıl iletildiği ve nerede kayıtlı olduğu ve nasıl çözümlendiği. Veya görüntüdeki veya basınç veya ısıdaki. Biz her ne olursa olsun elektriğe dönüşen bu sistemin beynimizde geldiğinde sinir kablosunun ucuna geliyor elektrik ve sonlanıyor. Ve görme ve duyma hazinesi oluyor. Burada bir mucize var. Allah onu bize gösteriyor. Beyin denen organı vesile ediyor sadece. Ama o bütün algıyı Allah yaratıyor oradan. Yani çünkü çok detaylı ve müthiş bir sistem. Yani algı sistemi. Görüntülere bak müthiş detaylı. Yani bak derinlik var. 3 boyutlu hiç kesilmiyor. Hangi cihaz olursa olsun görüntüyle alakalı muhakkak bir an bir şeyde bir kesinti olur. Bir gider gelir görüntüde bir bozukluk olur, parazit olur, karıncalanma olur. Karıncalanma olmuyor beyinde hiç. Bir yerde bir boşluk olmuyor. Çözünürlük ayarı yani düşmüyor. Görüntü bozulmuyor. Görüntüyle uğraşan birçok kişi bilir. Birçok ayarı vardır. Hiç bozulmuyor.
Zaten. Ki bu beynin fonksiyonlarını anlatmaya bir ömrün yetmeyeceğini evet. Ve milyarlarca sene geçse bile fonksiyonlarını, hani beynin detaylarını İşte şu kadardır, bitti denilebilecek bir zaman ayarının olmayacağını ve Allah'ın bu kadar kapsamlı, bu kadar kusursuz yarattığını hepimiz biliyoruz inşallah.
Ya Allah inşallah. Bize kudretini gösteriyor burada. Burada bize Allah kudretini gösteriyor. Yani Allah'ın kudreti tabii ki sonsuzdur. Burada biz küçük bir nüvesini, tecellisini Allah bize gösteriyor ki biz oradan Rabbimizin kudretinin büyüklüğünü anlayalım.
İnşallah. İşte bunu Allah bize çok ince bir şeyle mesela gösteriyor insanlara. Mesela rüyamızdayken tamamen dış fonksiyonlara kapalı bir şekildeyiz. Dışarıdan hiçbir şekilde haberimiz yok. Ama rüyamızda görebiliyoruz. Burada beynin gördüğünü, beynin hissettiğini ve beynin koku aldığını anlayabiliyoruz zaten. Çünkü rüyamızdaki her şey bize gerçek gibi yaşatıyor bizi.
Mesela evet. Bir acı çektiğin zaman, bir sıcak bir madde değdiği zaman rüyanda sana yandığını hissediyorsun. Veya bir koku alabiliyorsun, gül kokusu şeklinde. Konuşuyorsun, aynen bu şekilde konuşuyorsun. Ses geliyor, ses veriyorsun. Demek ki bunu gören ne göz, ne kulak, ne tat alabiliyoruz. Bütün her şey beyinde insanın gerçekleştiğini uyku halindeyken Allah insanlara gösteriyor inşallah.
Bu rüya konuşmasını daha önceki sohbetlerimizde de gerçekleştirmiştik. Hatta Oktar Hocam güzel bir örnek vermişti. Ben o gün bir rüya gördüm. Arabayla kaza yaptığımı gördüm ve gerçek gibiydi dedi. Maşallah.
Herkes görür. Maşallah. Yani herkesin evet. Bildiği bir şeydir o böyle. Maddenin esası yani bu ilim Allah razı olsun bunu dünya çapında yayan ilk defa hocamız oldu. Maşallah. Yani bu zamanda ahir zamanda bu ilmi bilimsel delillerle ama mesela peygamberimiz döneminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor. Ve hatta çok ilginç bakın hadiste de var. Aynı mercimek benzetmesini kullanıyor. Hocamız o hadisi bilmiyorduk. Hadis sonradan bulundu. Yıllardır hep mercimek kadar bir yerinde diye benzetme yapar böyle anlaşılması açısından onun da. Peygamber Efendimiz aynı tabiri kullanmış. Mercimek kadar bir yerinde diyor beynin. Yani bu ilme peygamberler, ünlü İslam alimleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vakıflar. Bilinen bir şey. Kur'an'da çünkü anlatılıyor. Ama bilimsel delillerle böyle ortaya konması ahir zamanda oldu. Net olarak bilimsel gerçekler. Mesela bakın bilim adamları ile ilgili bir filmde hocamız kitaplarını gönderdi tabii dünya çapında anlattı yani bu gerçeği. Bu materyalizmi yerle bir ediyor. Hani Big Bang diyoruz bilimsel olarak ortadan kaldırdı materyalizmi ama maddenin aslı hocamızın işte Kure'deki Küçük Adam kitabı var, Hayalin Diğer Adı Madde kitabı var, Zamansızlık ve Kader Gerçeği. Zaten materyalizmi, darwinizmi yerle bir ediyor. Allah'ın mutlak varlığını gösteriyor. Bakın bilim adamları mesela ne diyorlar? Ki bu hocalarımız kitaplarını gönderdikten sonra dünya çapındaki bilim adamlarının yaptıkları açıklamalar. Bunların hepsine hem mektupla hem kitaplarla açıklamalar gitmişti. Bakın diyor ki adam, uluslararası bir bilim adamı. Çok ünlü bir filmde zaten anlatıyorlar bunu. Herkesin de bildiği bir film. Ne biliyoruz ki diye böyle. What the Bleep We Know diye orijinal ismi olan bir filmde. Geçmişte bazı filozoflar derdi ki, kayayı tekmelediğimde parmağım acırsa o gerçektir. Yani hakikaten materyalistlerin bu kadar cahilce bir şeyi var. Diyor ki mesela maddeyi sen beyinde nasıl elektrik sinyali yorum olduğunu anlatıyorsun. Materyaliste karşılık veriyor. Tokadı yediğinde gerçek olduğunu anlarsın diyor. İşte bak adam diyor tokat, o yüzüne gelen elin görüntüsü, o duyduğun acı hepsi zaten algı olarak var. Yani o elektrik sinyalleri olarak var beyinde. Beynin içinde bir el yok, beynin içinde bir yanak da yok. Değil mi? Ama sen onu beynin içindeki elektrik sinyalinin yorumu olarak hissediyorsun, algılıyorsun yani. Adam da bunu söylüyor. Parmağım acırsa o gerçektir. Bu materyalist bir açıklama. Gerçek hissi verir. Bu da gerçeklik demektir. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir. Sadece o kişinin algısıdır diyor. Sadece algıdır diyor. Hepsi algı. Sadece görüntü değil, acı, koku, tat, ondan sonra hissetme. Hepsi bunların algı olarak algılanıyor. Bilimsel deneyler gösterdi ki bir kişinin beyni tomografi cihazı ya da bilgisayar ekranına bağlandığında onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde bir şeye baktırtıyor. Mesela bir mum diyelim ışığı veya bir ışık kaynağına baktırtıyor. Beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır. Sonra gözlerini kapattırıp diyor. Bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde, yani hayal ediyorlar, sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölgeler aydınlanır. Hangisi gerçek o zaman? Yani evet. İkisinde de beynin aynı bölgesi aydınlanıyor. Gözü kapalı da aynı, açıkken de aynı, rüyada da aynı. Biraz önce anlattın maşallah hocamız hep söylüyor yani rüya çok önemli bir delil. Güneşi görüyoruz, sıcaklığını hissediyoruz. Sonra ne güneş var? Değil mi? Yatağında yatıyorsun hatta böyle yani ayakta bile değilsin. Ayaktayken insan kendini görüyor, konuşuyor. Odanın içinde mobilyalar oluyor böyle değil mi? Ev ortamı oluyor veya dışarıda oluyor, arabasının içinde oluyor rüyada. Sonra uyandığında kapkaranlık bir odada bir anda yatarken buluyor. Gözleri kapalı. Değil mi? Kulaklarında bir ses de yok. O anda odada ses de yok. Dokunduğu bir yer de yok. Elleri kolları da yatağın yanında hatta böyle. Çok insan olur böyle hatta. Rüyada bir şey tutarken bir uyanırsın. Elin yanında duruyordur. Ne elinde bir şey vardır. Ama o an maddenin katılığı hissedilmiyor mu rüyada, değil mi? Aynen, mesela bunun gibi böyle bardağı tutuyorsun rüyanda diyelim. Katılığını hissediyorsun, elin havada. Sonra gözlerini açtığında ne katılık, ne madde var, ne onun katılığı var, değil mi? Ne o görüntüdeki kol var. O da yanında yatakta duruyor böyle.
Evet.
Şimdi o zaman yani demek ki bu çok açık bir gerçeği ortaya çıkartıyor. Bizim maddeyi algılamamız için dışarıda böyle bu şekliyle olması gerekmiyor demektir o. Değil mi? Güneş yokken güneş algılıyorsak biz, güneş gerekiyor mu o zaman algılamamız için? Gerekmiyor. Allah bunu gösteriyor. Allah yaratıyor, algı olarak yaratıyor. Yani dışarıdaki maddenin aslıyla zaten insan hiçbir zaman muhatap da olamaz. Çünkü beyninin dışına çıkamıyor bir. Atomun yapısı gereği zaten %99'u boş, ışık yok, renk yok, görüntü yok zaten yani böyle. Onu o şekilde algılattırıyor Allah. O algıları yaratan, yaratıcını da Allah çok açık bir şekilde. Ve bu şunu gösteriyor, mutlak olan varlık Allah, insan gölge varlık. Allah insanın ruh, kendi ruhundan üfürmüş, ruhun sahibi Allah. Algılarımızı yaratan Allah, hatıralarımızın sahibi, hatıralarımızı yaratan Allah ve bir tek bir an içerisinde, yani bir anın sonsuzda bir kadar bir zaman içinde, o da bilimsel bir gerçek, yaratıp bitirmiş Allah.
Maşallah.
Çünkü zamanın göreceliği hem Kur'an'da var, hem Einstein ortaya koyuyor, bilim adamları ortaya koyuyor. Zaman hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından kaynaklanıyor. Bakın bütün bilimsel veriler, değil mi? Hepsi bu gerçeği ispatlıyor, net olarak ispatlıyor. Hocamız da işte bilimsel delilleri kullanarak bu çok önemli gerçeği dünya çapında yaydı. Onun için bilim adamları şimdi bu şekilde anlatıyorlar. Normalde bu filmde gördüğümüz kişiler hepsi materyalistti, darwinistti. Hepsi ama. Yani istisna. Hiçbir zaman böyle konuşmuyorlardı. Hepsi materyalizmin gereği madde mutlak vardır, sonsuzdan beri vardır iddiasını savunuyorlardı. Ama anlatınca tabii ki çok akılcı, yani net bilimsel de bir gerçek. O konu böyle anlatmaya başladılar inşallah. Gerçek olması gereken şekli algı olarak vardır diyorlar.
Şu an mesela dünya hayatı da bizim için bir rüya aslında. Ahirette gerçek uyanış oradadır diyor Allah inşallah. Orada da insanlar rüyada olduğunu, buradaki her şeyin geçici ve kalıcı olduğunu Allah insanlara gösterecek inşallah.
Evet, inşallah. Şöyle bir şey var mesela, yaşamıştır çoğu insan. Ben mesela yaşadığım da oluyor. Rüyada mesela gördüğüm bir şey sonucunda bir yerden düşüyormuş gibi gördüğün zaman mesela vücudun titriyor. Oysa görüntü tamamen hayalde olan bir şey. Ama fiziksel olarak verdiğim tepki gerçek diye düşündüğüm bir titreme oluyor. Mesela düşüyormuş gibi oluyor ya da sendeliyormuşsun gibi oluyor ama vücutta titreme hissediyorsun. Uyurken dahi bunu rüyadayken hissedebiliyorsun. Bu ne kadar gerçekçi geliyor demek ki bize gördüğümüz rüya ki. Gerçekten vücudumuz buna tepki veriyor. Yani beynimizde olan, gözümüzün kapalı olmasına rağmen, bütün duyularımızın dışarıdaki ortama kapalı olmasına rağmen hayalimde görmüş olduğum bir şeye vücudum dıştan bir tepki veriyor. Sanki gerçekmiş gibi. İşte bu bize aslında baktığımız zaman bütün her şeyin beynimizde olduğunu ve beynimizde gerçekleştiğini, dışarıdaki her şeylerin sadece atomlardan, hani atom olarak gördüğümüz şeylerin tamamen beynimizin vesilesiyle hani görüp anlamlandırdığımızı gösteriyoruz. Çünkü bir vücudun o şekilde titremesi ya da tepki vermesi ya da herhangi bir şekilde hareket etmesi rüya halindeyken, bu zaten bizim görüntünün ne kadar gerçekçi olduğuna inandığımızı gösteriyor. Demek ki biz gerçekte de dünyada da bu şekilde görüyoruz. Yani çok gerçekçi olarak gördüğümüz olayı ahirette biz baktığımız zaman bize rüya gibi gelecek. Çünkü gerçek Allah o gün görüş keskindir diyor şeytan Allah'a sınırım. Çok daha net göreceğimizi söylüyor bize. Yani bugünkü görüntüden daha net göreceğimizi söylüyor. Tıpkı evet, rüyada olduğu gibi. Biz nasıl rüyada şu anda dediğimiz gibi tepkileri veriyorsak, hissediyorsak, tıpkı biz ahirette gerçek hayata uyandığımız zaman da buradaki mesela nasıl hareketlerimizi, işte ben diyeceğim ki mesela ben Onur hocamı görmüştüm diyeceğim. Hani örnek veriyorum. Hani gerçekten konuşmuştun, öyle hissediyorsun ama gerçekten uyanışta olduğun zaman bunların hepsinin hayal olduğunu ve beyinde gerçekleştiğini görmüş olacağız. Allah da zaten bizlere öyle olacağını, o gün daha farklı görüntülerin olacağını ve insanların daha farklı, daha keskin göreceğini, belki hani üç boyutlu diyoruz, belki daha da farklı bir görüntü söz konusu olacak. O yüzden de bu rüya zaten, rüyanın oluşu Allah'ın bize göstermiş olduğu bir lütuf. Yani bizler için maddenin aslında tamamen hayalimizde olduğunu, beynimizde gerçekleştiğini gösteren çok güzel bir örnek. Çünkü kapalı bir durumdayken bunu yaşıyoruz ve gerçekmiş gibi yaşıyoruz. Bu da bize Allah'ın göstermiş olduğu gerçeklerden bir tanesi zaten. Maddenin gerçeği diye hocamızın kitabındaki gibi. Aynı şekilde bu maddelerin bizim hayalimizde gerçekleştiğini ve beynimizdeki küçücük noktalarda
görüntü haline geldiğini, ses haline geldiğini gösteriyor bize inşallah.
Evet, Nur suresinin 39. ayetinde de Allah bu konuya dikkat çekiyor. Bakın, şeytandan Allah'a sınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır, nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Evet. Şimdi zaten diğer söylediğin ayette, Kahf suresinin ayeti, o gün görüş gücü keskindir diye buyuruyor Allah. Yani dünyanın tamamen bir imtihan ortamı olduğu, değil mi? Buradaki salih amelin sadece ahirete ulaşacağı belirtiliyor inşallah. Ve buranın rüya gibi olduğunu biz anlıyoruz. Dediğin gibi hocam. İşte inkar edenler de burayı amaç edindikleri için, değil mi? Dünyanın metaını amaç edindikleri için, sadece onu kazanmak için uğraştıkları için Allah seraba benzetiyor onların amellerini. Çünkü hiçbir şey yok. Yani buradaki, değil mi, elektrik sinyallerinin olduğunu bilimsel açıklayarak da elektrik sinyallerinden ibaret olduğunu söylüyoruz. İnkar eden işte o elektrik sinyallerini kazanmak için çabalayıp uğraşıyor hayatı boyunca. Halbuki öldüğünde, değil mi, ahirete intikal ettiğinde onlardan hiçbirini bulamıyor. Sadece Allah rızası için yaptıkları insanın yanında olmuş olacak inşallah. Tabii.
Şimdi Darwinistler ve materyalistler Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. Haşa, mesela bazen bir takım Müslümanlar da evrimi kabul etmek zorunda hissediyorlar. Çoğunluk işte Darwinizme inandığı için. Ve haşa bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah ol der, hemen oluverir. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Şimdi biraz önce rüyadan bahsettik. Rüyada hiç o güne kadar görmediğimiz insanlar görüyoruz. Herkese de olmuştur bu, değil mi? Daha önce hiç görmediği yepyeni insanlar. Peki orada evrimle mi meydana geliyor adam? Rüyada Allah bir anda yaratıyor o gece, değil mi? Karşında uyandığında da zaten uyanmış oluyorsun. Yok olmadığını görüyorsun inşallah. Cennette vildanlar, gılmanlar, huriler var. Evrimle mi yaratılıyor? Tabii ki hayır. Değil mi? Hazreti Musa'nın asası tahta, bakın, canlı yılana dönüşüyor. Bir anda oluyor. Sonra Allah yılanı tut diyor. Yılanı tuttuğu anda yine asa oluyor. Allah'ın yılanı yaratmak için tahta asaya ihtiyacı yok. O da bir güzellik olarak o şekilde yaratıyor ve bir anda gösteriyor. Bakın, hep yaratılış anlatılıyor Kur'an'da. Yani Allah'ın ol demesiyle İnsanın algılar olarak ruhunda yaratılıyor. Allah bir anda yaratıyor bütün görüntüyü. Dolayısıyla neyin evrimi? Yani mesela Darwinist bir bilim adamı, laboratuvarda deney yaptığını varsayan, o zihninin içindeki, beyninin içindeki küçücük mercimek kadar bir yerde laboratuvara girip deney yapar. O anda da yaratılır o görüntüsü, değil mi inşallah? Ve Allah bunu bir anda yaratmıştır. Bakın, Allah kader Kur'an'da önemli belirtiliyor. Allah şöyle buyuruyor başka bir ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Bakın, her şey. Atom, elektron. Mesela atomlar, elektronlar 15 milyar yıldır çarpışmıyorlar. Saniyede bir. Niye? Çünkü Allah elektronları çarpışmayacak bir kader üzere yaratmış. 15 milyar. 100 milyar yıl daha geçse yine çarpışmayacak şekilde. Allah o şekilde yaratmıştır inşallah.
İnşallah.
Mesela yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, herhangi bir durum, her şey. Onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki. Ama her iş. Ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlayınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Yani Allah'ın gücünün dışında, kontrolünün dışında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey uzakta kalmaz, saklı kalmaz diyor. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Allah'ın sonsuz hafızasında, levh-i mahfuzda zaten bütün insanın sonsuz hayatı yaratılmış ve bitmiş inşallah. Allah yaratmış ve bitirmiş. Bakın, daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yani o zaman, hani diyorlar ya bazen, insanın işte özgür iradesi var. İki tane yol var önünde. Ya bunu seçer ya bunu. Haşa, Allah bilmez. Allah sonradan öğrenir bunu. Haşa, öyle değil. Allah sonsuz güç sahibidir. Allah katında zaman yoktur. Zamanı insan için yaratmıştır.
Zamandan münezzehtir.
Bir algı. Zamandan münezzehtir. Bakın, tek bir anın sonsuza bir kadar bir zaman içinde sonsuz hayat yaratılmıştır. Yani yalnız dünya hayatı değil. Bu ahiretteki 700 trilyon yıl sonrası, ondan bir katrilyon, 500 katrilyon sene sonrası şu anda var zaten, yani yaratılmış bitmiş. Sadece biz bilmediğimiz için bizim için gelecek oluyor. Allah dilediği zaman, o bilgi hafızamıza verildiği zaman, o şimdiki zaman oluyor ve hafızadaki bilgiye de biz geçmiş zaman diyoruz. Ama Allah için tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde tamamı vardır, yaratılmış bitmiştir. Yani bir film düşünelim. Film yapımcısı filmi önüne açtığı zaman filmin ilk karesi de son karesi de ortası da aynı anda vardır. Değil mi? O filmi seyreden biri ancak onun ilk önce başındaki kareyi seyreder, sonraki ortasına gelir, sonra sonuna gelir. İşte insan için bu böyledir. Yani Allah katında benzetmek olmaz tabii ama inşallah aynı başı, sonu, ortası, bütün hayat, sonsuz hayat aynı anda vardır ve bitmiştir inşallah.
İnşallah. İşte inşallah. İnsanların işte kaderi de ona göre belli oluyor. Mesela kimin ne kadar sürede, ne şekilde öleceği, nerede yaşayacağı, bunların hepsi hocamın dediği şekilde olduğu için insanların ölümleri, mesela herkes aynı zamanda olmuyor. Herkes aynı zamanda ölmüyor. Çünkü herkesin bir kaderi var, yaşayacağı bir şey var ve ölüm sebebi var. Allah bir şey, ölümü sebeple insanlara veriyor ki akıl ihtiyarı insanlardan gitmesin diye inşallah.
İnşallah. Zaten bunun, bu gerçekle beraber mümin, değil mi, çok rahat bir hayat yaşıyor. Yani tevekkül içinde oluyor mesela. Allah'a tevekkül ediyor. Her şeyin Allah'ın önceden yarattığını biliyor ve en hayırlısı onun için olan en hayırlısını yarattığını biliyor. O yüzden başına ne gelirse gelsin, bu zahiren kötü gibi de olsa, nitekim peygamberlerin hayatına baktığımızda, mücedditlerin hep zorlukla muhatap olduklarını görüyoruz. Hep zorlukla ortamında yaratıldıklarını görüyoruz. Bu da onların bir imtihanı. Şimdi ne kadar ortam zor gibi gözükürse gözüksün, mümin hiçbir şekilde tavrından, güzel ahlakından taviz
işte
vermiyor.
Evet maşallah. Allah i̇şte bir kısım insanlar işte şeytana uyuyor, deccale uyuyor ve hayatının her an sonlanabileceğini unutuyor. Dünya hayatını yaşayarak. Yani bir saat sonra belli değil ki, bir saati bırak, 5 dakika sonra ölmeyeceğini nereden biliyorsun ki? Allah'ın istediği şekilde yaşamıyorsun. Onun kurallarına uyarak yaşamıyorsun. Bunu düşünmek gerekiyor. Bunu derin düşünen insan zaten Allah'a kavuşmuş oluyor inşallah.
Tabii kendini Allah'a teslim etmiş bir insan zaten düşünceye pek fazla bir şey olmaz inşallah. Zaten sonsuz akıl sahibi, zamandan münezzeh yüce Rabbimiz her şey onun kontrolünde olduğu için o her şeyi yönetiyor, her şeyi kontrol ediyor. Hani insanın dolayısıyla şunu yapayım, bunu yapayım, şunu seçeyim, bunu ben seçeyim diye bir şey yok inşallah. Zaten her şey Allah'ın kontrolünde. İnsanoğlunun, müminlerin zaten yapması gereken tek şey kendini Allah'a teslim edip ahireti tespit etmek inşallah.
Evet. Evet.
Mesela bir kısım insanlar böyle yapıyor. Mesela diyor ki oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Niye? Yaşlanınca yaparım, 50 yaşında başlarım diyor. O zaman 20 yaşında şimdi mesela, 50 yaşında başlarım. E kardeşim sen 50 yaşına kadar geleceğinin bir garantisi var mı yani dünya hayatında? Hı. Yok. Sen bunu nasıl riske alabiliyorsun ki? Hı. Bu bir büyük bir risk oluyor insan için. Çünkü buradaki hayata karşılık sonsuz olan bir hayatı tercih ediyorsun.
Evet yani tabii hem yaşayacağı belli dediğin gibi hocam, hem de samimi bir hareket değil zaten. Yani o haşa göstermelik gibi bir şey oluyor değil mi?
Hani 50 yaşına yakınım, sonra yapayım. Ha, belki kurtarırım oradan sonra.
Ama Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ertelemek ancak inkarda bir artıştır diyor Allah. Yani tabii ki samimiyetsiz olur. Nitekim mesela hocamız çok güzel bir örnek verdi. Geçen gün anlatmıştı inşallah. Lisedeyken henüz namaz kılmadığı bir dönemde bir tanıdığı işte annesi anlatıyor hocamızı anlatırken. Diyor ki benim oğlum oruç tutar, işte Müslümandır, iyi inançları vardır diye. O kişi de sormuş hocamıza, demiş ki yani namaz kılıyor mu demiş, namaz kılıyor musun? O an dedi öyle bir vicdanen böyle hani rahatsız oldum ki hemen gidip o gün namaz hocası almış bir
çok
tane. Namaz,
söyledi,
evet, tabii çok utandı hocamız. Evet söyledi hocamız. Hemen o gün namaza başlamış. Samimiyet bunu gerektirir yani, dur ben yaşlanayım ileride, zaten yaşlanacağının bir garantisi yok birincisi. İkincisi zaten Allah diyor, ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Hayatın her döneminde Allah'a kulluk etmekle mükellefiz biz. Evet. Çocuk büyük diye bir ayrım yok ki. Tabii çocuk da mümkün. Mesela peygamberimiz döneminde varsa abi, 12 yaşında normal o dönemde peygamberimizle birlikte, tabii öyle fiziki bir durum vardı. Müslümanlara saldırı olduğu için onlar da savunma amaçlı. Kendilerini savunuyorlardı, nefsi müdafaa oluyordu. Evet. Savaşlara giriyor 12 yaşında. Hatta işlerinde şehit olanlar var o şekilde.
Maşallah.
Sonra demiyor ya ben biraz büyüğüm ileride yaparım, öyle bir konu yok. Herkes mesela günümüzde de fikri mücadele var. Mehdiyet döneminin özelliği materyalizme ve darwinizme karşı. İnsanın çocuk, büyük, genç, yaşlı herkesin bunu yapması gerekiyor. Zaten insanın çocukluk dönemini orta çağ, mutlaka orta yaşa gelecek. 25 yaşında ben çok insan oluyor. 15 yaşında bizim vardı öyle bir komşunun oğlu. O gün top oynadık. Ertesi gün gelmedi. Her gün gelirdi bize. Biz de gittik sorduk nerede falan diye. Yavrum o dün gece vefat etti dedi annesi. Yani beni çok etkilemişti o. O gece ölmüş, 15 yaşındaydı. Herhalde kalbinde bir rahatsızlık vardı muhtemelen. Kalbinde delik oluyor bazı insanlarda, bilinmiyor böyle. O gece ölmüş uykusunda, ölüm bulmuşlar. Ya bu böyle çok etkilemişti beni. İnsanın hiçbir garantisi yok demek ki yani. 18 yaş, 30 yaş, her yaş ölüm yaşı olabilir.
Zaten evet. Hani insanlar aslında şeytanın telkiniyle böyle düşünüyor. Şimdi etrafa bakıldığı için genelde hani söylenirken ne diyor? Ortalama yaş 60-70 yıl diyoruz. Ortalama yaş diyoruz ama herkes ortalama deyince kendini en az 60-70 görüyor. Yani yakın tarihte görmüyor. Mesela bir insana 25 yaşındayken deseniz ki hani 26-27 yaşında öleceksin sen deseniz kendine çok yakın görmüyor bunları. O yüzden dolayı da hep ileriye doğru işte nasıl olsa daha yaşarım, daha yaşımın gencim, hani daha ölmem, daha çok uzun yıllarım var önümde. O yüzden ileride yaparım. İşte büyüklerim de öyle yapmıştı. O tarz düşüncelerle bu şekilde telkinde bulunarak kendilerine de bu şekilde davrandıklarını görüyoruz. O yüzden de zaten bu samimiyetsiz oluyor dediği gibi, Erdem hocam da dediği gibi samimiyetsiz davranış oluyor. Çünkü garantisi olmamasına rağmen bir de Allah'a karşı şirk koşmuş oluyorsun. Yani son zamanlarına yakın. Artık hani öleceğini düşündüğün için bunu yapmış oluyorsun. Önceden olarak değil. Yani Allah'a ibadeti önceden değil de hani bunu şey olarak yapanları tenzih ediyoruz. Hani cahillikten yapanları, ama bilip de yapanlardan bahsediyoruz. Kastımız o kısım insanlar için. O yüzden de bunu sürekli bilip, bunu bilincinde olup öyle yaşamak gerekiyor. Yani
bir her de an. Mümin olan insan dirayetli olmalı.
Evet.
Ki biz mesela ne diyoruz? Allah insanı en güzel bir biçimde rızıklandırır, bereketlendirir diyoruz. Kendini Allah'a tespit ettiği zaman. Mesela sabah uykusu örneğin ne kadar tatlı değil mi? Ama sabah uykusunu böldüğünüz zaman ve o namaza kalktığınız zaman inşallah ne kadar bereketli. Çünkü dünya malı da böyle. Dünya malı sabah uykusu gibi çok tatlıdır. Ama önemli olan kararlı olmak. Yaptığın şeyden şeytan bir şekilde uyarıyor seni. Mesela diyor ki hocam az önce söyledi. Gençken gelir işte içinden geçer mesela. Git gençliğini yaşa işte. Ne işin var? Abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun. Ama zaman çok çabuk geçer. Algıdan ibaret olan zaman çok çabuk geçer. Evet. Dolayısıyla belli bir yaşı Allah ona nasip etse bile eyvah diye geçen zamanla acıyacaktır. Mesela Darwinistler evrim teorisini savunan insanlar ne yapıyor? 50 yıla aşkın süre içinde Darwinizmi savunuyor. Ondan sonra 50 yıldan sonra geliyor açıklama yapıyor. Diyor ki ha tamam, zararın neresine dönersen kârdır. Bunu kabul etmek de güzel bir şey ama 50 yıla aşkın bir süre Darwinizmi savunuyor. Allah'ın olmadığını savunuyor. Yardımcı oluyor. Sonra da gelip açıklama yapıyor. Darwinizmin olduğu, Darwinizmin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamak istemediğini söylüyor adam.
Ya zaten dünyadaki aslında Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin evet çok güzel. Mümin insan zaten en güzel şekilde faydalanır. Allah söylüyor zaten hani dünyayı müminler için, Müslümanlar için, ahireti ise yalnızca Müslümanlar için, yani müminler için olduğunu söylüyor. Buradan da faydalanmamız gerektiğini söylüyor. Fakat buradakilerin geçici olduğunu, yani buraya çok fazla körü körüne bağlanılmaması gerektiğini aslında her insan muhakkak görüyordur. Çünkü bir insan mesela bir şey için çalışıyor, dünya malı için konuşalım. Mesela dünyadaki bir mal için çalışıyorsun. İşte diyorsun ki son model bir araba alayım diye. Adam yani 7-24 sırf bunun için, bunu düşünerek yaşıyor, bunu düşünerek çalışıyor ve bunun için sadece uğraşıyor, çabalıyor. Ve sonunda onu aldığını düşünelim. Aldığı zaman da bir 5-10 sene yıl içinde geçtikten sonra artık o son olarak gördüğün şeyin artık eskidiğini görüyorsun. Yani baktığın zaman artık bir yıprandığını, artık o eski şaşasının kalmadığını, eskidiğini, daha yeni modellerinin geldiğini görüyorsun. Bu sefer o amaç edindiğin şeyin bittiğini görüyorsun artık. Yani kendine amaç olarak gördüğün bir dünya malının artık etkisinin azaldığını ve yenisinin olması gerektiğini düşündüğünü ve bir daha bir yenisi için uğraştığını görüyorsun. Ve bu şekilde bu devam ediyor. Ya da bir ev için, ya da en ufak bir şey, yani bir elbise için olabilir, ya da ne bileyim bir kalem için olabilir, bir kravat için olabilir. Ya en ufak bir şeyde dünya malına, hani insan neye kendini çok şey görüyorsa onun için de olabilir. Bunun hep böyle olduğunu görüyoruz. Yani Allah zaten bizim içimizde mesela dünya malına çok bağlanmayalım diye sıkılma hissi vermiş. Mesela biz dünya malına böyle sıkı sıkıya bağlanamıyoruz. Ya moda dediğimiz olay geçiyor mesela, modası geçti diyoruz. Ya işte modeli eskidi diyoruz. Ya kendisi eskidi diyoruz. Sonucunda bir eskime ve bir yıpranma söz konusu oluyor. Böyle olan bir şey için, yani sürekliliği olmayan, devamı olmayan ve hiçbir şekilde bize bir getirisi olmayan bir şey için bu kadar çok uğraşmanın, bu kadar çok kendini yıpratmanın ve bu kadar çok sıkıntı çekmenin. Sıkıntı çünkü mümin insan çekmez sıkıntı. Ama bu kafada düşünen insanlar da sıkıntı çekiyor. Çünkü hayatının amacı o. Yani ben onu alabileyim, ben onu yapabileyim, ben onu edebileyim diye düşündüğü için sürekli olarak kafası orada olduğu için, Allah'ı haşa unuttuğu için, ibadetlerini yerine getirmediği için zaten mutluluğu da bulamıyor, huzuru da bulamıyor. Değil çünkü mi? Allah söylüyor, kalpler Allah'ı yalnızca Allah'ı anmakla mutmain olur diyor şeytan ona sanırım. Yani evet, Allah ancak Allah anıldığı zaman, Allah için bir şey yapıldığı zaman da Allah sana mutluluğu veriyor. Çünkü mutluluğu veren, mutluluk hissini veren, insana huzur hissini veren Allah, bunu alan da Allah. O yüzden Allah mesela cehennemi anlatırken çok sıkıcı bir ortamdan bahsediyor. Yani insanların içine sıkıntıyı veriyor. Allah hatta söylüyor, kayaya yaslanır, kaya onları iter diyor. Yani o denli sıkıcı bir ortamdan bahsediyor. Ama mesela bir insan kötü bir ortam gibi görünebilir mesela ehli dünya baktığımız zaman. Kötü bir ortamın içindeymiş gibi görebiliriz kendimizi. Fakat Allah öyle bir huzur verir ki içinize, o kötü ortam diye başka insanların gördüğü sizin için çok güzel olabilir. Ya da herkesin çok güzel olarak gördüğü bir yerde mesela Allah içinize sıkıntı verir. En güzel yer diye gözüken, herkesin imrendiği bir yerde olabilirsiniz. Ama sizin için sıkıntılı olur, yani sıkıcı olur. Allah çünkü bu hisleri veren Allah, alan da Allah. O yüzden bunu bilirsek, Allah'ın bize, Allah'a ibadetimizi yerine getirirsek ve Allah'ı anarsak, Allah'ın zaten bütün güzellikleri bize vereceğini Allah söylüyor. Ve bu şekilde de mutluluğu ve huzuru bu şekilde bulabiliyoruz. Yani varlıkla, malla, mülkle zaten çokla yaşıyoruz, görmüşüzdür, herkes de görmüştür. Evet. Bu şekilde olan insanların bir türlü huzurlu olamadıklarını, bir türlü istediklerini alamadıklarını ve sürekli bir amaçsız bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Yaşadıkları bir amaç yok. Bir 50-60 yıl geçmiş ama ne yaptın diye baktığın zaman adam kendi bile oturup düşünüyor, ne yaptım diyor. Mesela onu aldım, bunu aldım ama ne yaptım diyor mesela, niye yaptım diyor. Çünkü ertesi gün mesela dediğim öleceksin mesela, ölüyorsun. O yaptığın şeyin bir manası kalmıyor, geriye kalıyor zaten. Ondan gelen de ölüyor aynı şekilde, onunki de geriye kalıyor. Bu şekilde kalıyor. Hiç kimse, hani dünya malı dünyada kalıyor. Hiç kimse bir parçasına, en sevdiği şeyi, en küçük bir şeyi bile yanında götüremiyor. Böyle bir şey içinde bu kadar çok ona bağlanmanın, bu kadar çok onun için yaşamanın bir anlamı olmadığını görüyorsun. Zaten Allah hani nasip ederse cennette her şeyin en güzelini veriyor.
Düşüncenin, fikrin ve hazzın hayırlısını istemek lazım inşallah. Hani malı mülkü nasip eden de Allah ama Allah o malı ne uğruna harcadığına bakar değil mi? Mesela mal mülk nasip ediyor ama inşallah onu Allah yolunda harcamayıp da dünya ehlinin devamını harcarsan inşallah o bereketlenmez. Zaten o bereketlenmediğini huzurundan anlarsın. Çünkü kendini Allah'a teslim ettiğin zaman zaten üzerinde inanılmaz bir huzur, inanılmaz bir sağlık, mutluluk oluşur.
Maşallah, evet. Evet. Çok doğru. Geçici kısa bir dünya. Hocamızın verdiği güzel bir örnek vardı. Mesela otobüs yolculuğuna çıkan birini düşünelim. Kendisini insan öyle düşünebilir. Otobüs yolculuğuna çıkıyorsun. Otobüs böyle mola veriyor bir yerde. Kahve molası, çay molası oluyor yani böyle. Durdu diyelim. Orayı sahiplenir misin? Yani o çay kahve molası verdiğin yer. Biliyorsun ki orası geçici bir yer.
10 dakika sonra.
Sen tabii sonra asıl gitmen gereken yere gideceksin sen. Yani kalıcı olduğun yere gideceksin. O geçici olan bir yer. Orada tutup da kafayı takmazsın değil mi? Oranın ortamına, şusuna, busuna yani böyle sahiplenme olmaz. Dünya da öyle bir yer yani benzetme olarak. Çok geçici, asıl varılacak yer Allah katında olandır diyor Allah. Yani ahiret, sonsuz ahiret hayatı var. Dolayısıyla dünya zaten hiç kafayı takılacak bir yer değil. Çok kısa, mutlaka ölüm var. Hep eksikliklerle yaratılmış. Tabii ki zevkini alıyor Müslüman. Hani biraz önceki ayette Allah hatırlatmıştı Ender Hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nimetleri dünyada iman edenler içindir. Müslüman i̇nşallah. Her şeyin en iyisine layıktır inşallah. Peygamberler, değil mi? Salih Müslümanlar, Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi inşallah, nimetlerin en fazlasına layıktır. Yani en güzel evlerde oturur, en güzel kıyafetler, en güzel insanlar, değil mi? Her şeyin en iyisi. Ama israf yok, israf haramdır. Ve adaleti de dağıtır. Zaten Hazreti Mehdi'nin özelliği o, tam adalet olması, Müslümanın özelliği odur. Çünkü Müslüman yalnız kendi yakınlarının etrafını değil, mesela yeryüzünde zayıf bırakılmışlar adına da diyor Allah. Niye fikri mücadele yapmıyorsunuz? Değil mi? Ondan da sorumlu oluyor. Yani Türkiye'de yaşayan bir Müslüman dolayısıyla Afganistan, Doğu Türkistan'daki bütün zulüm gören Müslümanların kadınlar zayıf bırakılmışlar adına fikri mücadele yapmakla mükellef inşallah. Evet. O şekilde düşünüyor. Adalet yapıyor. Ama en iyisine de layık. Dünyada da nimetler onundur diyor. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor ama kafayı takma şeklinde değil. Zaten yine başka bir ayette hiçbir zaman ulaşamayacağından bir büyüklük isteğinden başkası yoktur diyor. İnkarcılar böyle oluyor. Hep daha fazlası, daha büyüğü. Hiçbir şeyle yetinemiyor. Onun içerisinde muazzam bir kabusa dönüyor dünya hayatı. Hep korkular içerisinde. Mesela adamın 10 tane evi oluyor, 11.sinde çabalıyor. Çabalarken ölüyor zaten, bir yerde kalıyor böyle. Bir sürü vergi kağıtları, onun vergisini ödüyor bilmem ne falan. Muazzam bir sıkıntı. Halbuki yani bu kadar fakir var, bu kadar şey var. Allah rızası için değil mi? Bir yapılması gerekenler var.
Yeryüzüne zayıf bırakılmışlar. Var olan sıkıntı veriyor Allah inşallah.
Evet. Tabii.
Ya bir de baktığınız zaman aslında şöyle düşünüyorum. Mesela insan aslında... dünyadaki en güzel şeyi de yeseniz mesela, en güzel olarak gördüğünüz şeyi de yeseniz size hani aynı tokluk hissini veriyor. Ama böyle çok hani hoşunuza giden bir şey olmasa da yine yediğinizde yine doyuyorsunuz mesela. Kalktıktan sonra tok olan bir insana en sevdiği yemeği getirin, evet, önüne koyun. Bir parça çatalı uzatıp almazsınız yani. Çünkü artık bitmişsiniz, doyum eşiğindesiniz. Yani bunun üstüne zaten yiyecek yeriniz yok, kapasite bitmiş. Aynı şekilde dünya hayatı da öyle. Hani eğer kapılıp gidersen gözün doymuyor. Sürekli fazlasını istiyorsun. Sürekli fazlasını istiyorsun. Bu şekilde bunun için yaşamış oluyorsun.
Hocam buna verilebilecek o kadar çok örnek var ki. Yani bugün bakın 50 tane ceketi üstte giyin. Giyemezsiniz yani. Çünkü zor yani. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah sohbetimize.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız i̇nşallah yerden devam edebiliriz.
Yani Allah bize dünya hayatının gerçeğini gösteriyor inşallah. Zaten ilk insan var olduğundan beri inananlar, Allah'ın tarafında olanlar inşallah zaten dünya hayatının gerçeğini, dünya hayatının geçiciliğini, Allah'ın dünyayı sadece imtihan dünyası olarak, yani imtihan ortamı olarak yarattığını zaten anlatıyor, zaten söyleniyor, zaten biliniyordu bu inşallah. Fakat bu yüzyılda bir de Allah bilimle dünyanın zaten oluşturan maddenin de algılar bütününe oluştuğunu bize gösterdi. Ya zaten hani uğruna koştuğu mesela holding binası, oradaki işi, parası veya her neyin peşinde koşuyorsa zaten ona maddesel olarak zaten ulaşamıyor. Yani maddenin özüne hiçbir zaman erişemez demişti hocamız insanlara. Onun algısını ancak beyninde görebiliyor. Yani onun bir gölgesini beyninde tecelli ediyor. Konu bu. Yani bir araba dedin, araba beynin normalde içinde, dışında değil. Veya işte işi gücü veya işi artık. Yani bütün bu şeylerin hepsi zaten elektrik olarak beyninde oluşan bir algı. Kendi bedeni de dahil buna. Değil mi? Kendi sesi de dahil buna. Kendi aldığı tatların hepsi, kendi algısı zaten bunların hepsine dahil. Ve sonuçta Rabbimiz bize bu yüzyılda, bu zamanda onu da gösteriyor. Zaten dünya hayatı mesela... geçicidir, metadır diyor dünya hayatı için. Meta ne demek? Geçici olan. Allah'ın hani geçici bir süre yararlandırdığı ama hakiki olmayan, asıl olmayan yani. Aynen öyle işte bu. Hayal vehim konusu da maddenin özünü bize gösteriyor. Yani zaten bel bağlanacak veya uğruna böyle insanların derbeder olacağı, yani yanlışlığa düşen insanlar için söylüyorum. Bir şey değil. Çünkü zaten onu değil, sen beynin içinde görüyorsun. Dışarıdaki bir şey görme, içinde görüyorsun beyni. Zaten senin içinde yani görüntü, algıladığın görüntü inşallah. Dolayısıyla peşinde koşulacak, peşinde kendini kaybedecek bir durum hiçbir zaman yok. Mümin her zaman için yaratılan her görüntünün Allah'tan geldiğini bilir. İnşallah. Allah'ın yarattığını bilir, onu hamd eder ve onun için inşallah yaşar ve tevekkül eder inşallah.
İnşallah.
Zaten dünya hayatının da geçici olduğu ile ilgili dediğimiz gibi çok fazla örneğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesiyle de ilgili videomuz var. Onu izleyelim isterseniz. Dünya hayatının gerçeğiyle ilgili.
şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın.
İnşallah. Maşallah. Hocam, baktığımız zaman aslında gerçeği bize gösteriyor. Mesela bakıyoruz, oradaki çoğu ünlülerin fotoğrafları mesela gençliği ve sonrası gösterildi. Bir kısım insanlar mesela yaşlandı, bir kısım insanlar şu anda mesela yok, hayatını kaybetti kanserden dolayı. Yani baktığınız zaman da küçücük bir hücre, yani gözle göremediğimiz bir mikroptan, virüsten bahsediyoruz. Koskoca insan vücudunu darmadağın ediyor. Yani hayatını sonlandırıyor ya da kötü durumlara düşürüyor, hasta ediyor. Hani şeylere, insanları ölümüne kadar götürebiliyor. Küçücük bir virüsten
Allah vesile ediyor.
Allah'ın vesilesi. İşte ben de ona söylemeye çalışıyorum. Yani küçücük bir virüs bunu yapıyor. Allah'ın dilemesiyle, yani bizim kendimizi çok fazla aslında büyük görmememiz için, yani küçücük bir mikrobu bile Allah vesile ettiği zaman ne hallere geldiğini gösteriyor bize Allah. Çünkü her şeyi veren Allah, sağlığı veren Allah'sa aynı şekilde sağlığı insanın elinden alan da Allah. O şekilde bakmak gerekiyor. Küçücük bir virüs bile Allah'ın vesilesiyle, dilemesiyle, virüsü vesile kullanmasıyla insanı evet, bu hale evet. düşürebiliyor. İşte bu da bize gerçeği gösteriyor. Yani hiçbir zaman kendimizi büyük görmememizi, hiçbir zaman ben en iyiyim, ben çok iyiyim, işte ben çok güzelim ya da ben çok yakışıklıyım diye değil de Allah için, Allah'ın güzel yarattığını ve Allah'ın bu güzellikleri verdiğini bilerek yaşamamız gerekiyor. Bunun en güzel örneği de zaten bu videoda çok güzel de gösterdiği gibi bütün dünya hayatının geçici olduğunu, malın mülkün geçici olduğunu ve güzelliklerin de, şanın, şöhretin, ünün de geçici olduğunu, hepsinin burada kaldığını
söylüyor. İşte önemli olan o güzelliğin, o malın, o mülkün az önceki videodaki gibi işte doğduğun andan itibaren büyüdüğün işte 50 yaşlar ya da 70 yaş Allah ne kadar ömür verdiyse o zaman diliminde ne yaptığın. İşte Ender hocamın söylediği gibi güzellik mi, para mı, dünya malı mı, araba mı, ev mi, bunu ne yolunda harcadığın ile ilgili bununla anılırsın. Asıl yurduna gittiğinde sorguda verebileceğin cevapların olmalı. Önemli olan bu dünya hayatında algıda ibaret olan, çabuk geçen bu dünya hayatında ne yaptın? Bununla anılırsın evet. inşallah.
Kur'an ayetinde inşallah Allah her nefisin ölümü tadacağını da söylüyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Yani dünya hayatındaki geçiciliği ve herkesin elbet bir gün ölüp ahiret hayatına geçeceğinden bahsediyor inşallah. Ve orada insanlara Allah daha güzel şeyleri vereceğini, yani insanların burada belki akıl bile edemeyeceği şekilde, düşünemeyeceği bir güzellikte olacak inşallah. Ve baki olan gençliği insanlara vereceğini söylüyor. Biz zayıf varlıklarız. Çünkü yaşlanmamızı hiç kimse yaşlanmasını engelleyemiyor. Hı hı. Yaşlanıyoruz. Her gün bir adım daha eskiyoruz şeklinde, yani yaşlanıyoruz. Allah bunu sana, gençlik olan gençliğini sana veriyor. En güzel şekilde yaşatıyor. En güzel şekilde, en güzel yiyecekleri orada sana veriyor inşallah. Amacımız orada olmak inşallah. Allah işte dünyada acizliğimizi gösteriyor bizim. Her şeyin geçici olduğunu, bizim de aciz olduğumuzu, az önce dediğim gibi mesela küçücük bir mikrobun bile bize Allah'ın dilemesiyle neler yapabileceğini, aciz olduğumuzu, aciz olduğumuz gibi de Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü gerçekten çok aciziz. Yani biz mesela kendimize bakmasak, temizlenmesek ya da işte kendimize dikkat etmesek çok farklı insan baktığınız zaman da çok farklı artık şekillerde olabiliyor. Öyle olanlar da görüyoruz da zaten, hani sokakta yaşayan, hani imtihan gereği öyle hayat süren insanlar da oluyor. Ve görüyoruz da işte insan bu kadar da aciz. Bunu bilmek gerekiyor. Bu yüzden işte zaten böbürlenmek, işte kendini çok yükseklerde görmek, insanları aşağılamak bu yüzden doğru değil zaten. Çünkü sen de acizsin. Aynı şeye, aynı konuma sen de gitsen aynı şekilde aynısını sen de yaşayacaksın.
Ya Allah her yaşa ayrı güzellikler verdiği gibi mesela bazen insanlar diyor ki işte ya keşke hani hep bu yaşımda kalsam. Ya da bazı gözüne perde inen insanlar diyor ki işte ya diyor ben hep bu yaşımda kalacağım, ya da buna inanan insanlar. Ama bakın bu mümkün yani. Asıl insanın yurdunda, ahirette bu mümkün. Peki bunun için ne yapıyorsun? Güzelliğine ne yapıyorsun? Paranla ne yapıyorsun? Sana verilen zenginlikler ile ne yapıyorsun? Hep öyle kalabileceğin mümkünse sen bunu ne uğruna harcıyorsun? Bunu düşünmek, bunu öğrenmek lazım ilk başta. Allah'a böylece şükretmek lazım inşallah.
Allah rızasına uygun yaşamak da esas, yani amaç bu. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Bizim bütün hayatımız Allah'ın inşallah. her şeyin sahibi, ruhumuzun sahibi, kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor Allah inşallah. Her an yaratmaya devam ediyor. Bütün hatıralarımızı yaratan Allah'tır.
İnşallah.
Ve bundan sonraki gelecek, bizim için gelecek olanı yaratan Allah'tır. Her şeyin sahibidir Allah. Her şeyin ama. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Allah kendi rızasına uyanları. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu her şeyin üstündedir. Biz ahiret Allah'ın cenneti için yaşamayız dünya hayatını. Allah'ın rızası için yaşarız. Müslümanın hedefi Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmaktır. Bir de hocamız yani defaatle söylemiştir inşallah. Çok önemli. Her şey Allah'la güzel. Yani Allah'ın sonsuz varlığı, sonsuz merhameti, sonsuz sevgisi, sonsuz adaleti tecelli ediyor inşallah. Her şey Allah'la güzel. Bakın hiçbir başıboşluk yok. O zaman bir kontrolsüz bir durum yok. Yarın korkusu kalkıyor. Değil mi? İnsanın ne kadar güzel, sonsuz akıl sahibi, sonsuz merhamet sahibi. İnsanın merhameti insan Allah'tan öğrenmiştir. Ama Allah sonsuz merhamet sahibidir. Ya bunu hiç unutmamak lazım. Ne kadar güzel. O zaman hiçbir korkusu olmuyor insanın. Yani sonsuz hayatını yaratmış. İnsanın çünkü nefsi sonsuz bir hayata göre. Onu istiyor insan. Evet. Ölümle yok olmak istemez kimse. Yani o Darwinist ateisti de o şekilde istemez. Zaten gerçek anlamda Darwinist ve ateisti yoktur. Herkes bilir Allah'ın varlığını. Yani sonsuz varlığını. Çünkü nitekim bakıyoruz mesela Darwinistlerin kitaplarına. Hepsi itiraf ediyor aslında Allah'ın yarattığını. Bir protein diyor kendi kendine oluşması diyor Ali Demirsoy. Maymunun diyor daktilonun başına geçip diyor insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi falan filan. Ya imkansızdır diyor. Bir proteinle tesadüfen olamaz diyor. Demek ki Allah yaratmıştır diyor. Dawkins'e bakıyorsunuz öyle. Tesadüfen olamaz diyor. Uzaylılar diyor. Başka bir şeyler diyor. Bir tane faydalı evet. mutasyon örneği ver diyorsun. Havaya bakıyor. Charles Darwin zaten ve bu paçavra diyor. Yani bunun hiçbir şeyi yok diyor. Yani alakası yok diyor olayın diyor. Hipotez paçavrası bu diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. O havuz suşu beni hasta ediyor diyor. Öbürü beni üşütüyor diyor. Gözü düşünmek buz gibi oldum diyor falan böyle. Biliyor yani Allah'ın yarattığını. Herkes bilir. Bilmeyen insan yoktur inşallah. Sadece zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Ama her şey Allah'la güzel. Yani kim yok olup ölmek, işte evet. yarın bin türlü korkuyla yaşıyorlar. Halbuki Üstadın Said Nursi Hazretleri'nin çok güzel bir örneği var. Yani bir gemide yolculuk yapan birinin yüklerini sırtında taşıması gibi bir şeydir. Yani kadere haşa inanmamak. Yani sen zaten gidiyorsun. Sen onu niye sırtında, yani insan yüklerini bırakır değil mi? Zaten geminin içindesin. Gitmen gereken yere götürüyor seni gemi. Gidiyorsun yani. Sen belirlenmiş bir yere gidiyorsun. O zaman o yükleri sırtından bırakmıştı. Kadere lüksü ve konforu demişti hocamız böyle. Mükemmeldir böyle insan. Kendisi için yaratılan kaderini aslında pasif olarak izler. Ama onun farkında olursa, Allah farkında olmamızı istiyor inşallah. Onun sonsuz gücünü, her şeyi Allah'ın gücüyle yarattığı, her şeyi Allah'tan olduğunu bilmemizi istiyor. Onu bilen işte farkında olan Müslüman... Allah en güzel hayatı yaşatıyor. Hangi ortamda olursa olsun.
İnşallah. Hocam Twitter'dan bir mesajımız gelmiş. Bir izleyicimiz soru soruyor. Ekranı da gösteriyorum bir haberle ilgili. Gerçi biz bu haberi birkaç ay önce cevaplamıştık ama izleyicimiz sormuş. O.K. Suzun isimli arkadaşımız. Bu haberin hani mahiyetini soruyor. Evrim açısından değerini soruyor. Haberde şöyle bahsediliyor. 200 milyon yıl önce evrimleştiği söylenen yeni bir yılan balığı türü bulunmuş. Bunun da işte Amerika'da Palova ve Japonya'dan gelen bilimcilerin oluşan ekip bunun böyle evrimleştiğini iddia etmişler. Şimdi bundan şu ekrana görmüş olduğumuz bir balık türü var. Şurada görüyorsunuz. Bu bir yılan balığı türü. Şimdi kim bilim adamlarına göre günümüze kadar yaşayan 100 milyon çeşit canlı var. Yani canlıların çeşitli olması ve farklı olması Rabbimizin bir yaratma sanatı zaten. Çünkü aynı malzemelerle, aynı atomlarla, aynı dünyada, aynı şeyle, besinlerle beslenen çok farklı canlı türü yaratıyor Rabbimiz. Evrimin iddiası ise yeni farklı türlerin olması değil. Evrim şunu söylüyor. Bütün canlılar tek bir tane hücreden kendi kendine mutasyon geçirerek evrildiği ve farklı canlı türlerine dönüştüğünü söylüyor. Dolayısıyla evrimin kanıtlaması gereken yeni bir canlı türünün olması değil, bir türün, ya yani bir türün bir tane tür olacak. Mesela bu yılan balığı. Onun başka bir canlı türüne, mesela kaplumbağaya, mesela karaya çıktı diyor ya balıklar. Ona dönüştüğünü ispatlayan fosillerin ve gerekli fizyolojik dönüşümleri bize göstermesi gerekir. Çünkü iddiası bu. Yani farklı canlı türlerinin olduğu, kimi bilim adamlarına göre de 100 milyona yakın farklı canlı türünün olduğu zaten biliniyor. Çünkü zaten fosilleri de var. Bize fosil bilimi bir milyonlarca çeşit canlının dünya hayatında aniden yaşama başladığını, büyük çoğunluğunun da Kambriyen döneminde, bundan 400-550 milyon yıla kadar önceki bir zamanda aniden tam teşekküllü. Ya atası falan yok. Pat diye aniden ortaya çıkıyor. Bunun için de evrimci jeologlar buna patlama adını veriyorlar bu dönemin adına. Çünkü aniden ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili Richard Dawkins'ten tutun birçok evrimcinin hayret veren itirafları var. Çünkü canlılık aniden çıkıyor, çünkü yaratılıyor. Ve günümüze kadar da birçok farklı canlı türü aniden yine ortaya çıkıyor ve hiç değişmeden yaşamına devam edip kimisinin soyu tükeniyor, kimisi de günümüze kadar yaşıyor. Canlılık tarihi böyle. Bu zaten bilinen paleontolojinin ortaya koyduğu bir gerçek. Fakat evrimin iddiası tüm bu çeşitliliğin kendi kendine oluşan mutasyonlarla yavaş yavaş bir türden başka bir türe doğru değişimi yönünde. Bakıyoruz şimdi yeni bir tür bulmuş. Haberde gösteriyor değil mi? Yeni bir yılan balığı türü var. Birçok yeni canlı türleri de önümüzdeki yıllarda açığa da çıkabilir.
Çıkabilir abi.
Bu gayet doğal bir şey. Ama madem bu değişti diyorsun, bunun önceki halinin fosili nerede? Yani neye göre değişti diyorsun?
Evet.
Yani değişim demek zamanın öncesindeyken sonrasındaki halin farklı olması demek. Bunu ilkokul çocuğuna soralım. Yani bir şeyin değişmesi ne demek diye sorarsın. Açıklar. Öncesiyle sonrasının farklı olması der. Şimdi bunun öncesi var mı? Yok. Yaşayan bir tür var karşımızda. Evet. Diyor ki bu evrimleşti. Neye göre söylüyorsun? Yani değiştiğini söylemen için öncesinde farklı bir türün
kanıtlaman lazım.
Evet. Olduğuna ait fosili koyacaksın. Sonra da bugünkü halini koyacaksın. Ne diyeceksin ki bak arada fark var. Bu ondan değişti diyeceksin.
Zaten evrimcilerin hep bunun, yaptığı şey bu.
Evet. Olmadığının milyonlarca fosil delili var zaten. Ve bütün evet. Fosiller Doktor Hoca'nın elindeki yaratılış atlasında da inşallah göreceksiniz biraz sonra.
İnşallah.
Hiçbir fosil canlının değişmediğini bize gösteriyor. Yani her fosil bize yaratılışı gösteriyor inşallah. Değişmediğin hepsinin delili.
Evet.
Bak, birkaç tanesini.
Delilleri. Böyle olur.
7 kilo.
Yaratılış atlasını bir kere eline alan birisi
anlar.
O evrenin olmadığını zaten anlar. Nitekim yüz binlercesini dünya çapında ellerine alanlar, bilim adamları, politikacılar, sanatçılar, yani Tom Cruise'dan tutun Rihanna'dan Beyoncé'a hepsine gitti yaratılış atlası. Hepsinde var. Bütün dünyadaki bilim adamlarında var. Bütün dünyanın ünlü politikacılarında, Amerika'nın ve Avrupa'nın politikacılarında var. İngiltere kraliçesi, işte Hollanda yok prensi, İspanya kralı, hepsi, Sarkozy'si, ondan sonra Putin, hepsinde var. Delil böyle olur. Mesela açıyoruz bir sayfasını. Açalım bakın. Sonra. Çok özel fotoğraf teknikleriyle bir de detaylı çekim var. Evrimciler hep maşallah. Çizim yapıyorlar. Delil, bilimsel delil fosille olur. Sen bu fosilin üstüne istediğin şekli çizersin. Mesela deniz yıldızına kare çizim yapabilirsin. Yani böyle kafanın sonu yok. Yani atmanın sonu yok. Ama deniz bilimsel delil böyle olur. Deniz yıldızına bakıyoruz. Bakın yaşı 500 milyon yıllık bu fosilin. Günümüzdeki haline hiç değişmemiş. Demek ki evrim geçirmemiş. 350 milyon tane var böyle. Bakın yine başka bir tanesi. Mürekkep balığı fosili. Ve günümüzdeki haline bakıyoruz. Ki burada daha detaylı yakın plan çekimi var. Ne kadar? 95 milyon yıllık. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Ama milimetrik değişikliğe uğramamış. Yani milimetresini aynı.
Bunu bir de hocam kitaptan görürlerse evet. Daha iyi olur. Çünkü ekranda sonuçta bu kadar detaylı gözükmüyor ama canlı gözle baktığınız zaman daha derin, daha detaylı olduğunu görebiliyorsunuz.
Evet.
Şu andaki kağıdın üstündeki.
Mesela yılan balığı. Bakın yılan balığının fosili var burada. Günümüzdeki hali. Biraz önce bak yılan balığı geldi maşallah.
Evet.
Değil mi? O yaşam fosili yılan balığı.
Onu söyleyecektim maşallah.
Hani değişiklik? Hanimiş değişiklik? Ya işte delil böyle olur. Allah onu getirdi değil mi? Yılan balığından bahsediyorduk. Evet. Tevafuk açtık sayfayı, yılan balığı geldi.
Evet.
Demek ki neymiş? Evrim, yani. Mevrim yokmuş. Zaten Darwin zaten bunu söylüyor. Yani biz kime inanacağız? Darwin'e mi inanacağız? Yoksa bu efendim yeni şeylere mi inanacağız?
Ya zaten hocam baktığımız zaman şimdi mesela bu fosili bunun mesela evrimleştiğini söylüyorlar. Evrimciler. Ama bakıyorsunuz yaşayan bir tür şu anda bu. buldukları yeni bir tür. Yani Allah'ın yaratmış olduğu bir tür fakat sonradan öğrenildi bu tür canlının olduğu. Hatta başka tür bir isim koymak istiyorlar yılan balığının harici. Çünkü özellikleri benzemiyor. Birebir aynı bir özelliğe sahip değil. Evrimciler hep bunu söylüyorlar. Şu anda yılan balığı da yaşıyor. Bu türü buldular. Bundan evrimleştiğini söylüyorlar. Bunun ilkel olduğunu söylüyorlar bu canlının. Daha ilkel olduğunu söylüyorlar. Ama bu canlı da yaşıyor. Fakat aradaki dediklerine göre bu ilkelse, yılan balığı daha detaylıysa o zaman ortada biraz daha hem ilkel hem de biraz daha iyi fosillerin olması lazım. Kayıtların olması lazım. Ya da canlının olması lazım. Bunlar yok. Başka bir türü buluyorlar ve başka bir türün başka bir türden geçtiğini söylüyorlar. Fakat aradaki türler yok. Aradaki kayıt yok mesela. Sadece bir türden bir türe geçti deniyor. İki tür de var zaten. Deniz yıldızı balık oldu deniyor. Deniz yıldızı da var zaten. Balık da var ama aradakiler yok. İşte o yüzden zaten evrimcilerin hep bu şekilde aldatmacaya
zaten
yönelik
hareketini görüyoruz. Zaten bu konuyla ilgili Charles Darwin'in mektuplarında da diyor ya milyonlarca fosil, 350 milyon tane fosil var da neden ara geçiş formu yok?
Evet. Charles Darwin döneminde zaten fosilleri çok vakıf o. Yani bütün fosillere bakarak söylüyor onu. Ara geçiş formu yoktur diye.
Bir de Charles Darwin'den bu yana da çıkarılan fosil kaydının da haddi hesabı yok o zamandan bu zamana baktığımız zaman.
350 milyon
üzerinde
fosil var.
Çünkü o zamanki kayıtla çıkan fosille şu anda fosil arasında çok büyük fark var. O zaman bu kadar bilim gelişmemiş, teknoloji gelişmemiş. Hiçbir bilim dalında bu kadar çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Hücreden haberleri yok. Nasıl bir yapıya sahip olduğundan. Şu andaki gelinen bilimin geldiği noktada her şey çok açık ve net. Zaten o zamandan bu zamana da fosil kaydı çok daha fazla. Yani Darwin'in olduğu zamanlardaki fosil kayıtları bu kadar olmuş olsaydı Darwin zaten o zaman da itiraf ediyor zaten ama şu anda tam zaten kanaati gelirdi. Çünkü evet. Bilim teknoloji gelişti. Fosil kayıtlarına her geçen gün daha fazlasına ulaşılıyor. Daha açık zaten. Bu zamanda iddia etmek zaten daha büyük insanların
daha
aslında
olmaz bir şey
olmaz, zor olan bir şeyi yapıyor.
Ama yani. Tabii evrimcilerin olayı zaten hayale dayandığı için görse göz zaten görüyor fosilleri. Göz göre göre yine inkar ediyor. Bak şimdi bu ünlü bir aldatmacasına bir örnek vereyim. Tiktaalik Rosa'yı. Dörde geçebilir miyiz? Bu da ünlü yine sudan karaya geçiş olduğunu iddia ettikleri çizmiş. Hayali bir fosil. Evet. Şimdi bakın. Şöyle bir fosil buluyorlar 2004 yılında. Bunun da adına Tiktaalik Rosa'yı diyorlar. Fakat fosilin bulunduğu toprak katmanındaki görüntüsünü sağ altta görüyorsunuz. Fosilin kendisi de o kadar dünyada ünlendiği için propagandayla bu evrimci basınla ünlendiğinden dolayı bakın 3 boyutlu X, Y, Z koordinatlarında hologramı bile böyle çıkartılmış vaziyette. Onu da bakın gösteriyorum. Yani fosilin sağa, sola, üstü, altı hepsi belli. Bütün girintileri, çıkıntıları hepsi belli.
Chicago Üniversitesi'nin sitesinde yayınlanan görüntüler
evet.
Bunlar.
Evet, evet doğru. Oradan da referans edebilirler, bakabilirler. Evet. Şimdi deklare ettikleri fosil ise böyle bir şey. Yani diyor ki adam bizim bulduğumuz fosil bu diye bir prezentasyon yapıyorlar. Yürü tamam mı? Işte. Gösterdikleri fosil böyle bir şey. Şimdi
bakın alttaki gerçek fosilin resmi görüyorsunuz. Buluşuk anında. Sadece kafa var orada. Evet.
Fakat gösterdikleri bu.
Gövde de peyda olmuş sonra.
Zaten ton farkı da var baktığınızda. Çok iyi
işlemi aslında. Bunlar 5 sene evet. Bu katmanları arıyorlar. Şimdi, 2004 yılında evet.
Evet onun kısmı anlatacağım onun için. Bu kısmın hatalı olduğu çok büyük ortada. Yani kendileri ekleme yapıyorlar. Yetmiyor.
Bir de koyu şimdi,
sudan karaya geçiş ya. Yani balıktan amfibiye doğru geçişi göstermek için hayali o fosile ait olmayan bir fosili monte ettikten sonra balık. Kuyruğuna da kendisini çiziyor.
Balık gövdesi ekliyor.
Evet, balık gövdesi ekliyor. Kuyruğunu da kendisi daha sonra çiziyor. Daha inandırıcı olsun diye. Şimdi inceleme yapıldığında ise şu ortaya çıkıyor. Kafatası yassıdır. Bulunan fosilin kafatası yassı. Gözleri üstte ve birbirine yakındır. Kafatası gövdeden ayrı hareket edebilmektedir. Kafatasına ait tüm bu özellikler canlıyı Çin'de yaşayan Alligator Sinensis isimli yaşayan günümüzdeki canlıyla tam uyumlu yapmaktadır. Buyurun. Bu da Alligator Sinensis. Sağda görüyorsunuz. Solda da Tiktaalik Rosa adını verdikleri fosil.
Tiktaalik Rosa da sığ su balığı demek. Bakın balık adını takıyorlar normal timsah kafatasına. Sığ su balığı. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar 5 sene katmanları arıyorlar. Tam canlılara ait fosiller çıkıyor. Balık fosilleri çıkıyor Kanada'da. Sonunda paraları bitiyor. Ödenek bitiyor. Ödenek bittiği anda birdenbire ah diyorlar. Kafatası bulduk. Ya bu da diyorlar gövdesi. Balık fosilleri var o şeyde. Bir tane timsah kafatası bulup önce fotoğraflarda var. Chicago Üniversitesi'nin sitesinde var. Hatta mikroskopla incelerken resimleri var. Hepsinde bir tane kafatası var. Yastısı.
Gövde yok.
Timsah kafatası. Ona birdenbire gövde ekliyorlar.
Evet.
Şimdi o anlatımı ben size göstereyim. Bu da Chicago Üniversitesi'nde tekrar gozayı ima eden Tyler Keller isimli fosil imalatçısı.
Anlatıyor profesyonel.
Şimdi bak diyor ki, anlatıyor, itiraf ediyor. Dinozor rekonstrüksiyonu yaparken, yapan birisiymiş. Bu balık rekonstrüksiyonundan dinozorlarda olan, şimdi bu bir balığı yani karadaki bir canlıya benzetmek amacında olan birisi için diyor. Elimizde bir tane diyor amfibi fosili var diyor. Şimdi bunu uyarlarken bazı sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. Özellikle soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, şimdi zaten evrimcilerin neden soyu tükenmiş canlıları aldığında buradan anlıyoruz. Zaten işin kuralı o.
Kıyaslayacak bir şey olmaması çok önemli. Evet. Çünkü günümüzdeki hali varsa ne diyecek herif? Değişti diyemiyor. Onun için soyu tükenmiş olması, hep soyu tükenmişleri kullanırlar zaten. Spekülasyon yapabilmek için.
Günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve onların özelliklerini, kaslarını, kemiklerine nasıl bağlandığını inceleyerek, yani canlıyı inceleyerek, bak buradan bakıyor. Ama benzetmek istediği canlıyı inceliyor özellikle. Ne diyor? Ya tabii orada bilgi olarak yazılmış da. Canlıyı yeniden oluşturuyorlar. Ya olmayan bir canlı yeniden oluşturuyor. Bazıları ıslak, bazıları donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz.
Bak sahtekara bak.
Bak biz şeyi, yaparız.
Hamur yapıyoruz. Hamur pul yapıyor şey üzerine. Timsahın evet. Kafatasına eklenen gövdeye.
Pul yapıyor şu anda. Özel cihazı varım.
Başlangıç noktamız burası çok önemli. Sadece fosil kalıntısıdır. Yani küçümsemeye gerek yok. Zaten delilin kendi o. Sen onun üstüne bir şey söyleyemezsin zaten. Fosildir başlangıç kalıntımız. Bunun üzerine canlandırma yapmak çok fazla spekülasyon gerektirir.
Şimdi burada diyor ki bak çok fazla diyor atmasyon gerekir diyor. Ona göre diyor parayı diyor biraz şey edin demek
herkes istiyor. Yani
biz bu işi tabii yani herkes bunu şey demez. Çok uğraşıyoruz diyor. Yani anlayın siz.
Atışı kuvvetli olması lazım.
Şimdi bu baştaki fosili alıp oradaki bir amfibiye uyarlamaya çalışıyorlar. Benzetmeye çalışıyorlar. Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakası ile kaplayacağım ve sonra detaylarını hazırlayacağım. İşin uzmanıyım ben diyor.
Ya işim uzun diyor yani o yüzden diyor bunun maddiyatı biraz daha artar diyor.
Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha spekülatiftir. Yumuşak dokunur ama göz yuvalarına bakarak ve devam ediyoruz. Balık ve amfibilere bakarak neden balık ve amfibiler? Çünkü karadaki bir canlıya uydurmaya çalışıyor. Amacı o.
Evet.
Ondan dolayı bu şekilde bir çalışma yapıyor.
Nasıl görüleceği hakkında bir fikir edinirsiniz diyor. Balığa bakıyor, amfibiye bakıyor. Hayalinde ya bu diyor evrime göre böyle olması lazım diyor. Ben onu yapıyorum diyor.
Bu da imalat anından görüntüler.
Çalışıyor.
Kendisi yapıyor yani.
Ya bu eskiden bu Galata Kulesi'ni falan satarlardı böyle.
Kemal
aynı onun yani hiçbir farkı yok.
Boğaz Köprüsü'nü
hatta o yani o gene bir kişiye şey diyor kazık atıyor. Bu bütün dünyayı yanıltıyor bu adam. Çıkıyor mesela böyle. Bir de nasıl yaptığını anlatıyor böyle. Chicago Üniversitesi gibi koskoca üniversite. Bakın Darwinizm nasıl ele geçirmiş. Adam nasıl sahtekarlık yaptığını anlatıyor. Ya bir kişi de kalkıp kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Nasıl yani yaparsın bunu demiyor. Alkışlıyorlar adamı. Herif senin para maaşa bağlamışlar bunu. Sen ne güzel sahtekarlık yapıyorsun. Ben de diyor tabii diyor biraz fazla spekülasyon falan diyor. Abi diyor yani biraz şey edin diyor.
Biraz duygusal
ya böyle ya. Yani bunu ama bakın işte Darwinizm nasıl dünyayı kontrol etmiş iman hakikati bu. Ya Allah'ın dilemesiyle bakın üniversiteler, medya işte %99'u dünyanın kontrol altına girmişti. Heriftir o ortamda nasıl sahtekarlık yaptığını anlatıyor. Bir kişi de kardeşim sen sahtekarlık yapıyorsun ya. Sen ne yapıyorsun demiyor buna. Dedi. Hocamız dedi. Bir çekti çarşafı hocamız işte bunlar çıktı ortaya böyle deşifre oldu. Artık yapamıyorlar zaten.
Zaten böyle gizliyorlar.
Böyle tiktar bilmem ne hiçbiri diyemiyor. Bakın İda diye ortaya çıktılar. Dediler ki bu insanın atası dünyanın 8. harikası diye bütün dünya medyası, Türk medyası dahi haber yaptı bunu bir kısım medya. Dünyanın 8. harikası dediler. Hocamız dedi ki bu lemur dedi. Ya pardon dedi New York Times, BBC kusura bakmayın dediler. Bu insanın atası falan değilmiş. Ha işte göster hocam.
Bu da haberler çıkardı.
Bakın ne diyor? Hocamız açıkladı bu lemur dedi. Ondan sonra New York Times haber yaptı. Dünyanın 8. harikası diyordu New York Times. Fossil skeleton known as Ida is no ancestor of humans. İskelet, Ida olarak bilinen iskelet diyor insanın atası falan değilmiş diyor.
Bir tane daha var.
Yani
BBC'nin de var hocam.
Evet, BBC ne diyor? Primat fosili diyor, atamata değilmiş diyor. Hocamız ne yaptı bunları böyle? O şeyleri evrimcilere hocamız dedi yani elim havada dedi. Kafayı bir çıkardılar böyle bilimsel olarak böyle, tamam mı? Yani maşallah. Hemen özür diletti BBC, New York Times.
Evet. Ve zaten şu anda derslere girecek kimse yok.
Evet, derse
Batman Oktar'ın yaptığı evet. açıklamalardan sonra derse girecek öğrenci bulamıyoruz diye üniversiteler açıklama yapmaya başladı.
Yani
evrim dersine girecek öğrenci.
Evrim dersine, evet, evrim dersine.
Maşallah.
Herkes görmüş oldu tabii bu sahtekarlıkları. Orada basında da yer aldığı için.
Bir de her geçen gün yeni bir sahtekarlıkları çıkıyor.
Evet.
O yüzden artık insanlar da bakıyor yani, görünüyor zaten, çok açık ve görünüyor. Bir de dediğimiz gibi şu anda artık insanlar daha da bilinçlendi. Daha da çok gözü açıldı. Eskiden mesela evrim insanların böyle resmen gözünü boyamıştı. Hiçbir şeyi tam net göstermiyordu onlara. Her şey zaten kapalıydı. Bir insan kalkıp evrimle ilgili bir şey söylediği zaman görevinden oluyordu. Şu anda bile oluyor büyük üniversitelerde. Evrime karşı evet. bir konuşma yaptığı zaman profesör görevini sonlandırıyorlar.
Tabii zaten
ya da bir dekan yaptığı zaman diyor ki yapamıyoruz diyor. Hocalar mesela geçen Onur hocam sen söylemiştin herhalde, derse giriyorlar. Hani evrimciler diyor ki ben bunu olduğu için anlatıyorum. Hani kabul edin ya da etmeyin. O inanmıyor zaten. Anlatan da inanmıyor ama mecbur olduğu için bunu yapıyorlar. Şimdi zaten bilimsel olarak da müfredatta
bu var.
Içinde.
Müfredatta tabii. bu var. Ben bunu anlatmakla yükümlüyüm. Sakın bana bir soru sormayın diye hoca baştan peşin söylemiş. Peşin uyarıyor yani.
Zaten evet. sorsa şey olmayacak yani, içinden çıkamayacaklar.
3 numara. 2-2.
2 numara evet. Evet. İşte Milliyet. Bütün İngiltere basında haber oldu. Milliyet haber yaptı. Ne diyor? Harun Yahya maşallah sınıfları boşalttı. İngiliz Sunday Times gazetesi ülkenin önde gelen tıp fakültelerinde biyoloji derslerinin evrim tartışması nedeniyle boş kaldığını yazdı. Maşallah. Hocamız değil mi? İngiltere tamam. Amerika tamam. Avrupa Hollanda, tamam. Var mı Mehter Marşımız? İnşallah. Dünyada İslam hakim oluyor. Yani bir kader üzere inşallah. Allah da hocamızı vesile ediyor maşallah. Değil mi? Darwinizm ve materyalizm yerle bir dünya çapında. Kale bile almıyorlarmış artık. Evrim anlatıyorlar diyor. İngiltere'nin en ünlü üniversitelerinde. Steve Jones söylüyor, Richard Dawkins söylüyor. Girmiyorlar bile artık derslere diyor. Yani ne anlatıyorsun, zırvalamayın diye. Niye diyor? Harun Yahya'nın kitaplarını okuyorlar diyor. İnternet sitelerine giriyorlar diyor. Maşallah.
Mehter Marş yazılmış hocam.
Buyurun hocam. Diyorum. İnşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Hocamız yerle bir etti dünya çapında bilimsel olarak. Öyle net delillerle çıktı ki böyle öyle bir vurdu ki inşallah. Ya kimse ağzını dahi açamıyor yani. Bakın sınıflar boşaldı, mahvolduk, bittik diye haberler yapıyorlar ancak. Ama çok ilginç olarak bu gerçekler yani bilinmiyordu, saklanıyordu ve insanlara gösterilmiyordu yani böyle. Herkes de hakikaten bunu alkışlıyordu yani bu saçma sapan şeyi. Dünyanın %99'u yani 7 milyarın %99'u Darwinizm'e inanmıştı. Bütün İslam ülkelerinde hakimdi Darwinizm. Hatta Marksist, komünist oldular İslam ülkeleri. Suriye böyleydi, Hafız Esad dönemi. Libya böyle oldu, Irak böyle oldu. Mısır'da Marksizm, sosyalizm hakimdi. Filistin'de aynı şekilde. Yani tamamına hakim olmuştu böyle. Osmanlı'da o yüzden çöktü demişti hocamız. Yani Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı Darwinist materyalist oluyor. Osmanlı'yı çökertti bu. Evet. Ve Müslüman dünyası parçalandı. Mezhepler bölündü kendi içinde, tarikatlar, cemaatler muazzam bir düşmanlık, kin ve nefret baş gösterdi ki haram bu. Şimdi Allah Hazreti Mehdi'sini vesile ediyor inşallah. Mehdiyet'in zıl ve gölgesi dünyayı kapladı. Darwinizm de yerle bir, materyalizm de yerle bir inşallah. İslam'ın hakimiyeti gümbür gümbür inşallah. Ve güzel ahlak hakim olacak. Gerçek demokrasi, fikir özgürlüğü, laiklik, değil mi? Mutluluk, refah, bilimde, sanatta gerçek ilerlemeyi görecek insanlık inşallah. Tarihte hiç olmadığı biçimde. Herkes rahat edecek. Kadın özgürlüğü olacak. Kadınlar diyor tek başlarına hacca, Şam'a kadar gidebilecekler diyor. İnşallah. Ya hiç kimse rahatsız etmeyecek. Ne hırsızlık kalacak, ne kapkaççılık kalacak, ne cinayet işleme. Böyle herkes rahat
zaten
edecek inşallah.
En güzel hadisi de Peygamber Efendimiz söylüyor. Uyuyan kişi uyandırılmayacak, tek bir kişinin dahi burnu kanamayacaktır diyor. Peygamber Efendimiz'in evet. Bu hadisi zaten olan rahatlığı, insanların huzurunu ve özgürlüğünü ve insanların ne kadar mutlu olduğunu çok açık şekilde anlatıyor. Çünkü uyuyan kişinin uyandırılmaması, tek bir kimsenin dahi burnunun kanaması demek, kanamaması demek, bütün dünyada huzurun hüküm sürdüğü, mutluluğun hüküm olduğu, savaşın, kötülüğün, deccaliyetin artık son bulduğu ve insanların tamamen birbirlerine karşı saygılı ve birbirlerine karşı hoşgörülü davrandıkları ve gerçekten de Müslüman ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla insanların yaşadığını gösteriyor.
İnşallah. Bu işte tabii Hazreti Mehdi'nin çok üstün özelliği. Uyuyan kişiyi dahi uyandırmaz diyor. Yani öyle merhametli ki, o kadar adaletli ki böyle bakın rahatsız... Ne demek uyuyan kişiyi uyandırmamak? Rahatsız etmemek demek. Çok ihtimam gösterirsin değil mi? Birçok insan böyle değildir. Gürültü yapar, patırtı yapar değil mi? Ortalığı ayağa kaldırır falan. Ya uyanırsa uyansın der bir şey. Yani değil mi böyle? O kadar merhametli, o kadar adaletli ki maşallah. Dünya çapında uyguluyor bunu. Yani sadece kendi yakınlarına bir kısım insan değil. Bütün dünyaya böyle davranıyor. Parayı verecek kişi bulamaz diyor. Ve dünya çapında bir zenginlik hakim oluyor. Adalet, değil mi? Güzellik, bolluk, bereket. Ondan sonra can emniyeti. Mesela bir hanımın tek başına hacca gitmesi ne demek? Bütün dünya çapında bir böyle emniyet olacak, güvenlik olacak. Şimdi hocam, öyle mi? Değil mi? Evet. Her an herkesin başına her şey gelebilir diye bakıyor herkes. Yani gündüz vakti bile, değil mi? Birdenbire yürüyen birinin çantasını kapıp kaçmaya çalışanlar oluyor. İşte gündüz bir yerde kavga çıkıyor, bir şey oluyor yani değil mi? Böyle hep, evet.
Velilerin en büyüğü olan Hazreti Mehdi hakkında Şeyh Ekber'in şöyle bir sözü var. Dikkat edin, velilerin sonu şehittir. Varlıklar imamının gözüdür. O Ali Ahmet neslinden gelecek olan Seyyid Mehdi'dir. Kötülükleri bertaraf edecek keskin bir kılıçtır inşallah.
Maşallah.
Evet, orada yani, tabii ilim kılıcı. Evet, yani bunu bilimle, bilimsel delillerle yapıyor. Bu çok önemli. Zaten aksi olmaz. Çünkü Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama yoktur diye buyuruyor. Haramdır. Yani bir insanı bir şey inanmaya zorlamak haram kılmış Allah. Yani Müslüman asla yapmaz böyle bir şey. Yapamaz ki. Hazreti Mehdi Allah'tan en çok korkan insan. Halifetullah, Allah'ın halifesi inşallah. Allah'ın özellikleri, Allah'ın sıfatları tecelli ediyor üzerinde. Evet. Merhametlerin, tabii Allah'ın sonsuz merhameti vardır, sonsuz adaleti vardır, sonsuz sevgisi vardır. Bunları Mehdi'nin üzerinde tecelli ettiriyor zaten Allah inşallah. Allah'ın çok güzel özellikleri. Onun için çok örnek bir insan. O kadar güzel bir insan ki ahlak olarak böyle. Bir mesela insanlar onun yanında diyor, böyle çok güvendikleri bir kralın yanındaki tebaasındaki gibi rahat edecekler diyor. Veya oğlunu, çocuğunu çok seven bir babanın yanında olduğu gibi diyor. Evladının onun yanında olduğu gibi rahat edecek diyor herkes yani. O kadar güzel ahlaklı bir insan.
Gerges kuşunun titrediği kadar Allah'tan korkacağını söylenir inşallah. düşünüyorum.
Maşallah.
Ve zaten mesela mücadelenin fikri olduğunu Peygamber Efendimiz zaten söylüyor. Bir de şu var, geçmiş zamana baktığımız zaman da hiçbir zaten gerçekten iman eden Müslümanlar olsun, peygamberlerimiz olsun mesela hiçbir zaman saldırıda bulunmamışlardır. Hep savunmada, hep karşıya hani gelen harekete karşı savunma ve bitirmeye yöneliktir çalışmaları. Tıpkı şu anda nasıl mesela materyalizm, evrim teorisi, buna benzer birçok fikir ve anlayışın nasıl bir böyle saldırısı varsa, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bunlara keskin bir kılıç gibi ama fikren keskin kılıç. Çünkü Darwinizmin çalışması, evrimin çalışması fikri bir çalışma. Nasıl mesela şimdi sahtekarlıklarını gösterdik. Bunu nasıl yapıyorlar? Tamamen fikren bir mücadeleyle yapıyorlar onlar da bunu. Yani fikri olarak kendi kafalarında, daha doğrusu uydurdukları, bilimsel olmayan ama kendi kafalarıyla uydurdukları bir şeyi insanların önüne koyuyorlar. Ama Peygamber Efendimiz de söylüyor, bunlara keskin bir kılıç gibi keseceğinden, yani fikri mücadeleyle, fikri olarak fikri mücadeleye karşı fikri mücadeleyle yine tekrardan hiçbir şekilde kimsenin kanını akıtmayacağından bahsediyor zaten.
Çok tabii hocamız da mesela nasıl yapıyor? Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak İda diye ortaya çıktılar. Hocamız eli havadaydı o İda sahtekarlığını yaptıklarında. Hemen özür diletti. Nasıl özür diletti? Onun lemur olduğunu fosillerle ve her iki fosili yan yana koyarak böyle benzerliğini ispatladı günümüzdeki haliyle.
Yani bilimsel olarak.
Bu lemur dedi. Yani adam baktı. Ya dedi, pardon dedi ya dedi. Nasıl da karıştırdık, dünyanın 8. harikası değilmiş diyor. Atası da değilmiş. Lemurmuş bu. Çünkü evrim yok. Bütün fosiller bize Allah'ın birdenbire kusursuz yarattığını gösteriyor. Lemur lemur olarak yaratılmış ve hiç değişmiyor. Lemur günümüzde de var. Aynısı koyduğun zaman kuyruklu maymun, Madagaskar maymunu aynısıyla var. İnsan fosillerine bakıyoruz. Hep günümüzdeki gibi tıpatıp aynısı. Değil mi? Hiçbir fark yok. Her zaman insan olarak yaratılmış. Maymunu maymun olarak yaratmış Allah. Dört ayağı üzerinde yürüyor. Elleri ve ayaklarının çıkıntıları vardır ağacı tutunmak için. İnsanın öyle değil. Normal bizim elimiz tamamen farklıdır. Ağaçtan ağaca atlamadığımız için. Zaten iskelet yapımız maymunun yapısıyla asla kaldırmaz. Yani biz hele bir ağaçtan ağaca atla hemen kolun çıkar, bacağın çıkar. Atlayamazsın zaten. Maymun metrelerce uçuyor. Ağaçtan ağaca atlıyor, dallara iniyor, çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bütün iskelet yapısı, güçlü kolları ve bacakları, dallara tutunmaya yarayan el ve ayak yapısı, ondan sonra öne eğik olan iskelet, yani öne eğik yürür maymun, dört ayağı üzerinde yürür. Bütün iskelet omurgası ve pelvis, leğen kemiğinin açısı ona göredir. Denge organları ona göredir. Kafa yapısı bambaşka, küçücük kafatası vardır, gözler birbirine yakın, dişler sivri, çene çıkık. Hep maymunlar ama baktığınız zaman orangutan, bonobo, işte gibon, şempanze, hepsi goril. Maymun olarak yaratılmıştır. Nitekim 6000 çeşit maymundan 120 tanesi hayattadır. Soyu tükenmiş maymundan ise soyu tükenmiş maymundur yani, böyle bu şekilde inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bu da zaten bize evrimin olmadığını zaten bilimsel olarak da her yerde biz zaten görüyoruz. Fosil kayıtları da bilimin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Evrimin olmadığını, değişmenin olmadığını, bütün canlıların birden Allah tarafından var edildiğini ve bizim de bu şekilde canlıları gördüğümüzü görüyoruz. Bunda soyu tükenenler de dahil. Bizim şu anda bilmediğimiz belki milyonlarca daha canlı var bu şekilde. Daha türü görülmemiş, hiçbir şekilde canlı görülmemiş, daha bilinmiyor. Bilimsel olarak işte bu yılan balığı gibi nasıl olduysa her geçen gün önümüze de çıkabilir. Bunlara hani evrim olarak değil de Allah'ın yarattığı başka canlı türleri olarak bakmamız gerekiyor. Allah'ın mucizesi, hani güzelliği ve iman hakikati olarak bizlerin önüne çıkıyor. Yarın öbür günde tekrar daha birçok çeşit belki de çıkacak. Bunu da göreceğiz. Çünkü çok fazla çeşitlilik var. Dünyayı Allah zaten bir sürü nimetle rızıklandırmış ve birçok canlı var. Ve bunların da hepsinin bir ekosistem içinde, bir düzen içinde olduğunu görüyoruz. Hepsinin bir zincir halkaları gibi peş peşe birbiriyle uyumlu şekilde ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduklarını görüyoruz. Bunlar da bize zaten Allah'ın yarattığını, Allah'ın varlığını ve yaratıcı olduğunu da kanıtlıyor. Çünkü hiçbir şeyin tesadüf olmaması, her şeyin önümüze baktığımız zaman çok ince detaylarla, çok ince... Hani Allah tasarımdan münezzehtir ama biz tarif için çok ince tasarımlarla, çok ince böyle noktalarla yaratıldıklarını görüyoruz bütün canlıların. O yüzden de bizim Allah'a olan inancımız, inşallah Allah'a olan inancımızı bu da arttırıyor baktığımız zaman. İman hakikatleri de bu yönden de çok önemli. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik hocam. Saat 20'de Sayın Anlatanlar'la Sohbetler programı canlı olarak yayınlanacak A9 ekranlarından. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.